Ayrım 5. Sayfa 40.
9. Şirk isimlere tapınmaktır.
Yüce Allah, insanların bazen putlara verdikleri isimlere taptıklarını ve böylece şirk koştuklarını gündeme getirmektedir. Ayetler şöyledir: Allah'ı bıraktıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Parantez Yusuf 40. Bunlar sizin babalarınızın verdiği isimlerden başka bir şey değildir. Allah bu konuda bir delil indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Parantez Necm 23. Hud dedi ki: Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Parantez Araf 71. Bu ayetlerden çıkaracağımız mesajlar olacaktır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. A. İsimlere, yani putları temsil eden isimlere tapınma şekli, Hud peygamberin toplumu olan Ad kavmi döneminden beri vardır. Bu şirk şeklinin çok eski bir gelenekten geldiği anlaşılmaktadır. Necm suresinde geçen Lat, Uzza ve Menat (parantez Necm 10-20) isimlerini veren Ad kavmi olmuştur. Daha sonra bu tip tapınmanın Hazreti Yusuf zamanında Mısır'da olduğunu ayetlerden öğreniyoruz. Oradan Araplara geçti ve onların şirk koşma biçiminde yerini aldı. B. Tevhid inancını yaymakla görevli olan peygamberlere karşı isimlerden oluşan sahte tanrılara tapınmayı savunma ve bu uğurda mücadele vermenin akla dayanan bir tarafı olmadığına işaret edilmektedir. C. Yüce Allah'tan bir kanıt, bir delil olmayan bu tip tapınma şekli, insanların uydurduğu sahte tanrılara ortam olmaktadır. D. Bu tip şirk koşmanın altındaki nedenler, zan, nefsin arzusu, Yüce Allah tarafından gönderilen rehbere uymamak, bilgisizlik yani cehalettir. Ayetlerde geçen isimler günümüzde kavramlar olarak yer almakta, insanlar bu kavramlara tapmaktadır. Mesela mezhep, tarikat, şeyh, gavs, yatır, ideoloji, içi boş izm, yalancı demokrasi idolleri ve benzeri bunlardan bazılarıdır. Ad toplumu babalarının ve kendilerinin uydurduğu isimlere, yani kavramlara öylesine tapıyorlardı ki Hud peygamber ile mücadele ettiler. Uğrunda peygambere karşı mücadele verilen bu isimler, kavramlar onların tanrısı olmuş ve şirk çeşitlerinden birini oluşturmuştur. E. Yüce Allah geçmiş toplumların şirk koşma şekillerini anlatırken yaşamakta olan nesillere ve geleceğin nesillerine bilinç vermekte ve onlara doğru dinin ne olduğunu öğretmektedir. Parantez Yusuf 40. Şirkin olduğu yerde doğru din olmaz. Şirk bataklığının üzerinde doğru dinin, tevhid inancının temeli atılamaz. Şirk bataklığı kurutulduktan, temizlendikten sonra ancak doğru dinin binası yapılabilir ve devamı sağlanabilir. Günümüzün insanının artık kavramlara, isimlere tapınmayı aşmış olması gerekiyor. Fakat insanlardaki manevi boşluktan içeri giren bu tip şirk her yeri kirletmekte ve çürütmektedir. Dinin ve tevhid inancının doğru öğretilmemesinden dolayı günümüzün insanı çağın gerisine düşmekte, geçmişin kültürünün zincirine tutsak olmaktan kurtulamamaktadır.
İsimlere tapınmanın başka bir anlamı veya boyutu da şu ayette yer almaktadır. İbrahim babasına ve toplumuna şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor dedi. Parantez Enbiya 52. Ayette geçen temasil heykel anlamına gelen timsalin çoğuludur. Demek ki Hazreti İbrahim döneminde çok tanrılı din vardı. Onlar Allah'ın yarattığı bir varlığa benzetilerek yapılan, yontulan nesnelere tapıyorlardı. Yukarıda verdiğimiz ayetten Hazreti İbrahim'in çok tanrılı şirk hayatını sorgulamaya başladığını anlıyoruz. O çağlarda şirk sorgulanırken Hazreti Muhammed'in sözde ümmeti bu çağda şirki sorgulayamamaktadır. Hazreti İbrahim'in sorusuna karşı şu cevabı verdiler. Babalarımızı onlara tapar bulduk. Parantez Enbiya 53. Demek ki geçmiş nesillerin inançlarını sorgulamak gerekiyor. Aksi takdirde onları taklit ederek şirk inancından kurtulma imkanımız olmayacaktır. Geçmişte isimlere, heykellere, putlara tapıyorlardı. Şimdi de mezarlara, türbelere, ölülere tapmaktalar. Değişim şirkten tevhid inancına doğru değil de şirkin çeşitlerine doğru olmaktadır. Öyle görünüyor ki şirkten tevhid inancına doğru olan değişim daha zor, daha yavaş olurken tevhid inancından şirke geçiş daha süratli ve daha kolay olmaktadır. Hazreti Adem'in getirdiği tevhid inancının Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim döneminde nasıl şirk haline dönüştüğünü Kur'an'da görüyoruz. 10. Şirk Allah'a isyandır. Şirk koşmak aslında Allah'a isyandır. Yüce Allah bunun böyle olduğunu En'am suresinin 14-15. Ayetlerinde Hazreti Peygamber'e söylemiştir. Ayetler şöyledir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilemeyen Allah'tan başkasını mı dost edineyim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam ve müşriklerden olmamam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. Parantez Enam 14-15. Bu iki ayette önce Yüce Allah'tan başkasının dost yani Tanrı edinilemeyeceği gündeme getirilmekte, sonra ona şirk koşulamayacağına dikkat çekilmekte ve ardından Allah'a şirk koşmanın ona isyan olduğu ilkesi konmaktadır. Yüce Allah'ı dost edinmemek, ona teslim olmamak ve şirk koşmak ona bir isyandır. Yüce Allah bir taraftan kendisine isyanın ne olduğuna, şirkin isyan olduğunu söyleyerek tanım getirmektedir. Şirk isyandır, isyan şirktir. Bu iki cümlenin doğru yanı şirkin isyan olduğudur. Peygamber de Allah'a şirk koşarak isyan etmekten kendini koruyacak, büyük günde azabın kendisine isabet etmesinden korkacaktır. Korku denen duygu, inanç duygusunu yönlendirmekte, teslimiyet ve tevhid inancını yeşertmektedir. Günümüz Müslümanları nerede ve nasıl şirk koştuklarının farkında değillerdir ki Allah'a isyan ettiklerinin farkında olabilsinler. 11. Şirk zulümdür. İbn Abbas Araf suresinin 29. ayetinde geçen kıst, adalet kelimesine tevhid inancı manasını vermiştir. Ayet şöyledir. De ki Rabbim adaleti emretti. Ayette geçen adaleti tevhid olarak alınca manası şöyle oluyor. De ki Rabbim tevhidi emretti. Bu ayeti Lokman suresinin 13. ayetiyle bir araya getirirsek şu genellemeye varabiliriz. Tevhid inancı adalet olunca şirk de zulüm oluyor. Bir bakıma zulüm adaletin, şirk de tevhid inancının karşıtı olmaktadır. Şirk niye zulüm oluyor? Soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz. Zulüm, bir şeyi yerli yerine koymamak, hakkı olana hakkını vermemektir. Tevhid inancı, yani Yüce Allah'ın tek olduğuna inanmak ve ondan başka Tanrı tanımamak Allah'ın hakkıdır. Bu hakkı yerine getirmeyip de tam tersini yapmak, yani şirk koşmak zulümdür. O zaman Yüce Allah'ı birlemek, ondan başka Tanrı olmadığına inanmak da hakkı sahibine teslim etmek olacağından adaleti meydana getirmektedir. Kur'an'da pek çok ayette zulüm kelimesi şirk anlamına gelmektedir. Kelimenin kök manalarından biri de karanlıktır. Demek ki şirk karanlık bir inanış biçimidir. Mesela şu ayette geçen zulüm kelimesi şirk anlamına gelmektedir. İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlara gelince. Parantez Enam 82. Zulüm kelimesine şirk anlamı verilince ayetin manası şöyle olur. İman edip de imanlarına herhangi bir şirk karıştırmayanlara gelince. İnsanın fıtratı, tabiatı yani yaratılışı tevhid inancına yöneliktir. Tevhid inancının kökleri doğuştan gelirken şirk ise sonradan meydana çıkar. Fıtratta yeri olmayana, fıtratta yeri olanı boğdurmak, yani şirke tevhid inancını boğdurmak zulümdür. Onun için gönlünde tevhid inancının ölüsünü ve onun katili olan şirki taşıyan kişi de zalimdir. Şirk denen zulümden tevhid inancı denen adalete geçmek köklü bir iş, bir değişim olduğu gibi, bir de imanına şirki karıştırmamak gibi hassas bir iş vardır. Tevhid inancını yakaladıktan sonra ona şirki karıştırmamak, yiğit, delikanlı mümin olmak demektir. Bırakalım dünyayı, İslam alemi de Kur'an'dan ruh, bilgi, hayat almadığı için hangi eşikten gönlüne şirk girdiğini bilememekte ve böylece iman ile şirki karıştırmaktadır. Böylece kendini mümin zanneden ama aslında müşrik olan bir hilkat garibesi meydana gelmektedir. On iki. Şirk toplumların helak nedenidir. Şirk aslında bir inanç meselesidir ama bu inanç şeklinin bir de toplumsal boyutu vardır. Çünkü şirk insanların gönlünde öylece durmuyor, gönülden çıkarak Allah ile olan ilişkilerini bozuyor. Bu bozuşma toplumu helake, yıkıma götürüyor ve böylece sosyal bir boyut kazanıyor. Yüce Allah şirkin bu etkinliğini Kur'an'da şöyle anlatıyor. De ki, yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna ibretle bakın. Onların çoğu ortak koşuyordu. Parantez Rum 42. İşte bu ayetten anlıyoruz ki şirk toplumların helakine neden olmuştur. Ayette çöküşün bu sebebinin araştırılmasının ve tespit edilmesinin önemi gündeme getirilmektedir. Şirk, Allah'a öylesine bir iftira ve bir günahtır ki, toplumun hayatla olan bütün bağlarını koparmakta, kesmekte ve onu helake sürüklemektedir. Bu anlayıştan hareket ederek diyebiliriz ki, tevhid inancı toplumu hayata bağlayan bir bağdır. Şirk ise bu bağı koparandır. Şirk, insanın ve toplumun yüce Allah ile olan bağlarını koparırken, aynı zamanda hayatla olan bağlarını da koparmaktadır. şirk, Allah tasavvurunun yanlışlığından doğarken doğduğu gönlün hayatına da son vermektedir. Tıpkı tehlikeli bir doğumda bebeğin annenin hayatına son vermesi gibi. Müşrik insanlar kendi yaratanlarını hakkı ile takdir edemediklerinden sosyal çöküşün nedenlerini de hakkı ile takdir edemezler. İnançlarının sosyal boyutunu göremez ve bu nedenle şirkin sosyal hayatta açtığı yaraların farkına varamazlar. Şirk bir gönül hastalığı olduğu için oradan taşıp toplumsal hastalık haline gelir. Zaman içinde bu hastalığın önü alınamaz, tedavi edilemez olunca bütün toplumu çökertir. 13. Şirk, Allah'tan başkasını Rab ve Hakem olarak aramaktır. İnsanı şirke götüren konulardan biri de ihtilaf anlarında kime başvurulacağı meselesidir. Soru şudur: dini konularda tartışma ve ihtilaf olduğu zaman kimin hakemliğine gitmemiz gerekiyor? Kur'an'ın en önemli konularından biri olan bu soruyu Nisa suresinin 59. ayetinin son kısmı ile cevaplandırmamız mümkündür. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürünüz. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Parantez Nisa 59. Ayetin bu kısmında Allah'a ve ahiret gününe inanmanın ispatı yapılmaktadır. Mümin Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, anlaşmazlıklarında Allah'a ve peygamberine gitmek zorundadır. Çünkü daha iyiyi ve daha güzeli yakalamanın yolu budur. Hazreti Peygamber de hakem olarak Yüce Allah'ı aramak zorundadır. Ayet şöyledir: Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki sizi kitabı açık olarak indiren O'dur. Parantez Enam 114. Yüce Allah'tan başka bir hakem arayanın durumu ne olur? Din adına bütün ihtilafları, tartışmaları sona erdirecek olan Allah'tır. Ondan başkasını aramak, başka tanrı edinmek değil midir? Ayette yer alan mufassal kelimesi, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayıran anlamına gelmektedir. Bu özellik de ancak Kur'an'a aittir. Kur'an gibi açık ve açıklayıcı olan bir kitabı indiren hakem olarak aranmalıdır. Zira Yüce Allah hakemliğini Kur'an ile yapmaktadır. Mufassal kelimesi açıklanmış anlamına gelmektedir. Böylesi açık bir kitabı gönderen hakemliğe layıktır. İhtilaf edilen konunun çözümü için tarafsız bir makama ve onun indirdiği kitaba başvurmak gerekiyor. Yeryüzünde tarafsız olan tek kitap Kur'an'dır. Tarafsız olan Allah'ın gönderdiği kitap da tarafsız olur. Yüce Allah'ı hakem olarak aramak aslında onu Rab olarak aramak anlamına gelmektedir. Ayet şöyledir: şunu da söyle, Allah her şeyin Rabbi iken ondan başka Rab mi arayayım? Parantez Enam 164. Her şeyin Rabbi, her şeyin yaratanı, kılavuzlayanı, rehberlik edeni, besleyip büyüteni, eğiteni anlamına gelmektedir. Bu ayet, insanlar Allah'tan başkasını Rab edindikleri için, parantez Tövbe 31, gönderilmiştir. Müşrikler Allah'ın rububiyetini, yani Rab'lık sıfatını kabul etmekle beraber uluhiyetini, yani ilahlık sıfatını başka tanrılar ile paylaşıyorlardı. Peki bizler günümüzde hakem olarak, Rab olarak kimi arıyoruz? Hazreti Peygamber hakem ve Rab olarak Allah'ı aramıştı. Biz bu ayetlerin gereğini Hazreti Peygamber gibi yerine getiriyor muyuz? Hakem olarak, Rab olarak aradıklarımızı Tanrı edindiğimizin farkında mıyız? Tövbe suresinin 31. ayetine göre bizler de ilim adamlarını, din adamlarını, din büyüklerini Tanrı durumuna getirmiyor muyuz? İhtilaflarda kime ve kimin kitabına başvuruyoruz? Kur'an'a ne denli itibar ediyor, onun hakemliğine ne denli değer veriyoruz? Nisa 105'te Yüce Allah'ın söylediği gibi kendisinin gösterdiği şekilde hüküm, fetva veriyor muyuz? Nahl 64'te belirtildiği gibi ihtilafları çözmek için gönderilen Kur'an'ın çözümüne başvuruyor muyuz? Bu ayetler niçin gelmişti? Onları işlemez hale getiren Müslümanlar kimin gözlüğü ile çözüm arıyorlar? Hangi kitabın çözümünü hayata geçiriyorlar?